Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında tarikat, cemaat, itaat başlıkla konuştuk. Neden? Çünkü tarikatlar ve cemaatler konusunun bence yeterince açık konuşulmadığı ortada. İnsanların artık şu anda, tam da şu anda bunu çok net, hiç böyle sağa sola sapmayan kesin ifadelerle konuşmasının zamanı. Çünkü ortada sadece kaybedilen bir can yok. Bir yandan da devlet denilen yönetsel aygıtın el değiştirmesi var. Daha önce örnekleri yaşanmasına rağmen bunun ne hale geldiğini görüyoruz. Hal böyle olunca da bu kadar karından konuşmak siyasete de kaybettiriyor. Burada seçmene düşen çok şey olduğunu anlatmaya çalıştım. Seçmen siyasi tercihlerini belirlerken bu konuda ne kadar önem atfediyorsa kendisinin oy vermeyi düşündüğü insanların da bu konudaki görüşlerini öğrenmeye hakkı var. Hatta bu nedenle de o insanları zorlamak zorunda. Yani ortaya çıkan işte Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin görüşleri, Ali Babacan'ın söyledikleri, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin söyledikleri, Büyük Birlik Partisi'nin, yani adını burada anmak istemiyorum, o aşağılık düşünce, hayatını kaybetmiş bir çocuktan bir velet intihar etti falan diye konuşmak. Bütün bunlar o yayında var ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız biz. Sadece gazeteleri konuşmayacağız. Arkada bir plaket var. Aa, bu arada kitabı kaybetmişim. Kitabı buraya koydum. Yerinde olmayınca tedirgin oluyorum, özür dilerim. Şimdi dün akşam TED Mezunlar Derneği'nde akşam saat 8'de bir Instagram yayını üzerinden de gördünüz. Orada biz Nazım Hikmet konuştuk. Şöyle yaparsam herhalde daha net görülecek. Nazım Hikmet konuştuk ama sadece Nazım Hikmet konuşmadık. Gerçekten güzel bir yayın oldu. Neden güzel bir yayın oldu diyorum? Çünkü insanlarla bir araya gelip özellikle pandemi döneminde çok sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Yani orada oturup bir araya gelip bir şeyler yapabilmek, herhangi bir yerde bir şeyler yapabilmek son derece zor. Profesör Yelda Ongun'la birlikte, sevgili Yelda Hocam'la birlikte, onun yönlendiriciliğinde gelenlere çok teşekkür ediyorum. Ankara inanılmaz soğuk. Şu anda da çok soğuk. Dün gece -10 dereceydi. Öyle söyleyeyim size. Ama ona rağmen pandemi kurallarına çok sıkı riayet ederek herkese çok teşekkür ediyorum. TED Mezunlar Derneği'nin bütün yönetimine çok güzel ağırladılar, çok zarif ağırladılar beni. Orada biz Nazım Hikmet konuştuk, patronsuz yayın konuştuk, ne olup bittiğini konuştuk ve arkadaki plaketi büyük bir nezaket göstererek hazırlamışlar, sağ olsunlar, ona teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün gazetelerde ne var? Ya çok tuhaf bir şey, yani şaka gibi diyorum ya çoğu zaman, böyle kamera şakası olsa gülmezsin, gerçekten gülünecek bir şaka değil de, ama yine de dersin ki yani kamera nerede ulan, ona bakayım, bitsin hayatımın bu evresi. Şimdi göstereceğim size, iktidar yalakası gazetelerin tamamında şöyle bir şey var, çok tuhaf: Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz. Avrupa Birliği mi? Kafa yapıyor olmalısınız muhtemelen. Avrupa Birliği'ne yönelik adımlar attığımızı söyleyebilecek misiniz? Mesela gazetelerden bugün lak diye bir haberle başlayalım biz. Türkiye'de hayatın ne noktada olduğunu görelim ve ondan sonrasında Avrupa Birliği değerleriyle ne kadar uyum içinde olduğumuzu da konuşuruz. Bugün normalde burada kullanmıyorum. Milliyet gazetesinin manşeti: cin değil can çıktı. Haberi duydunuz muhtemelen. Ankara'da aslında geçtiğimiz yılın Mart ayı içinde yaşanan bir olay. Gencecik bir kadın, 30 yaşında Özge Nurtekin, kurban kesimi sırasında fenalaşıyor. Tamam mı? Kurban kesimi sırasında fenalaşıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. 8 Mart tarihinde ölüyor. Geçen sene 2021'de. Fakat Halil ölüm raporu tutacak doktorlar. Vücudunu inceledikleri zaman sırtında ve kollarında çok derin morluklar ve hacamat izleri görüyorlar. Bunun üzerine polise haber veriliyor. Soruşturma başlatılıyor ve eşi Selçuk Tekin ifade verirken son derece net anlatıyor bir de. Diyor ki biz evlendiğimizin 6. ayından itibaren çok büyük sorunlar yaşadık ve bununla ilgili olarak Kayseri'de bir hoca varmış, Erdal Hoca, Erdal Kaya. Hoca kimden, nereden mütevellit bu isim bilinmiyor ama hoca Erdal Kaya, onu arıyorlar. O da diyor ki eşine cin musallat olmuş. Bize diyor telefondan dua okudu, sonra sırtına 100 kez oklavayla vurmamı ve hacamat yaptırmamı söyledi. 100 kere dua okuyarak vurdum, bu arada da cin çık, cin çık diye hep beraber söyledik. Hacamatı da yaptık, sonra kurban kesim alanında bayıldı. Öldürmüşler kadını resmen. Gerekçe cin çıkartmış. Sorsanız bu Erdal Hoca denen Alçağın da muhtemelen bağlı olduğu bir tarikat, bir cemaat, bir dergah mutlaka vardır. Hani insanlar soruyor ya, şimdi yayın arasında özellikle böyle konular olduğunda, hani adını da analım burada. Yayını Ruşen bitmiş yayını paylaştıktan sonra ikimizin ortak ismini görenler bu tarikat cemaat işlerinde acayip saldırıyorlar. Çünkü biliyorsunuz biz farklı düşünüyoruz bu konuda. Yani Ruşen Türkiye'de İslami cemaatler, tarikatlar üzerine ilk çalışmayı yapan insanlardan biri. Gerçekten tanıyor, bilerek anlatıyor. Kitapları var bu konuda yazılmış. Ayet ve slogan var mesela, en önemli kitaplardan bir tanesi. Mesela alçağın biri altına yazıyor hemen. İşte bilmem ne yurdunda da bir çocuk intihar etmiş, onu da anlatacak mısın? Elbette anlatırım. Ne olduğunu tabii ki anlatırım. Ama bunu anlatabilecek misin sen normal bir yolda? Ve üstelik utanmadan diyorlar ki Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz. Bak, benim bir teklifim var. Avrupa Parlamentosu'nun herhangi bir toplantısında. Işığı kapatalım, tamam mı? Bizim Türkiye'den katılan delegasyon alsın eline kalın birer sopa. Ve cin çık cin çık diye dalsınlar önlerine kim geliyorsa. Cini çıkartalım, Avrupa Birliği'ne gireriz o zaman kesin. Kafa o çünkü. Kafa o, bu herifler muteber. Erdal Hoca denilen alçak muteber bu toplumda. Herhangi bir yerde insanların bu konudaki cehaletine binerek, üstünde onun üstünde giderek bir sürü insanın hayatı etkileniyor. Ve adamlar hala utanmadan bunu savunmaya çalışıyorlar. Bunun gerçeklikle bir alakası yok ya. Bizi götürdüğü yer burası. O kapalı yerlerde dört duvarın arasında neler yaşandığını hiçbirimiz bilmiyoruz biz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Anca ortaya çıktığında görüyorsun, onda da bir sürü alçak saldırmaya başlıyorlar. 30 yaşında gencecik bir kadın ya. Cin çıkartmış oklavayla sırtına vura vura. Kurban kesim alanında da bayıldı diyor. Elinde ölmediği için mi bunu söylüyorsun? Kesin kurban kesimiyle alakalıdır. Hocaya sor bence bir onu. O alçağı bir daha bul. Kim diyor? Yani her yerde böyle hocalar var, hacılar var. Bir yerden çıkıyor ve düşün, Reşat Nuri bunu 100 sene önce anlatıyor. Değişmiyor, değişmiyor. Gerekçesi de bu işte. Tarikatlar, cemaatler denilen yapılar. Onlar kendi içlerinde kalmıyor çünkü. Sürekli dışarıdan mürit topluyorlar. Sürekli. Ve ondan sonra birileri çıkıp diyor ki yani bu konuda insanların dini hassasiyeti. Kardeşim bunun dini hassasiyetle bir alakası yok. Yok bunun dini hassasiyetle bir alakası. Bunun safsatayla alakası var. Ve yaşadığımız ortada işte. O yüzden diyorum bu çok açık konuşulmalı. Ya bu yayını izleyen sevgili dostlar, çok açık konuşulmalı. Kime oy vermeyi düşünüyorsanız bu konudaki görüşünü sorun. Israrla sorun. Taciz edercesine sorun. Konuşturun. Bakın ilk yayında örneğini verdim. Cemaatler, cemaat yurtları konuşuluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi adına Cahit Özkan Grup Başkan Vekili konuşuyor. Ya da Fenerbahçe Ordu Evi'nin önünde içerideki generalleri bize verin diye Fethullah Gülen adına, cemaat adına konuşması gündemde. Adam yalanlayamıyor, görüntüsü var çünkü. Ve diyor ki cemaatlerle biz mücadele ettik. Engin Altay çıkıp hak ettiği dersi veriyor, sözünü söylüyor. Sen de diyor ışık evlerinden yetişmişsin, konuşmandan belli. Ama iyi de Engin Bey, siz de çıkıp söyleyemiyorsunuz ki tarikat ve cemaat yurtlarıyla ilgili kapatılsın diye. Hiç kimse söyleyemiyor. Türkiye İşçi Partisi dışında kimse bunu bu açıklıkta söyleyemiyor. Söylettirin arkadaşlar. Söylettirin. Bu elinizde, bu güç elinizde. İnsanlar alternatifsiz olmadıklarını düşünmesinler. Yani Erdoğan'a oy vermeyen bana gelecek kardeşim. Yok öyle. Yok öyle. Küçük partiler var. Ya büyürse o partiler? Bugün iktidarın en büyük ortağının oyu %3 civarında. Ya büyürse diğer partiler? Ne yapacaksın o zaman? Türkiye bir koalisyonla yönetilecek. O çok net. Ama koalisyonun yapısını kim bulacak, kim çıkartacak? İşte o ayrı bir tartışma konusu. Çok acayip bir tartışma konusu. Ya ufacık partiler? Ufacık partiler. O büyük koalisyonun yürümesi için ayrılmaz parça haline gelirse, dünyada bunun örnekleri var. O işte stratejik önceliğimiz denilen Avrupa Birliği'nde pek çok var hem de. Ya olursa korkmayın bundan. Korkmayın, zorlayın. Zorlayın insanları. Mutlaka zorlayın. Ne düşünüyorsun? Çünkü bu konu hayatımızı çok etkiliyor. Çok etkiliyor ve yüzlerinin içine baka baka söyleyin. Ben sana böyle düşünen partiye oy falan veremem. Hiç alternatifsiz zannetme kendini. Bunu yapın. Bu zorlamayı mutlaka yapın. Çünkü ömrümüzden gidiyor. Çocuklarımızın ömründen gidiyor. Ve bu böyle devam edecek. Emin olun, hiç değişmeyecek. Çünkü bu yapılar kendi doğruları, kendi yolları var ya, kendi doğruları üzerinden gidiyorlar. Sadece o. İşte ilk yayında örneğini verdim kardeşim. Türkiye'deki Alevi cemaati işe yarayacağı an, tırnak içinde, işe yarayacağı an olduğu zaman görülüyor. Ama onun dışında Türkiye'de dindarlar diye bahsettiğimiz, ya çok açık bir şekilde Sünnilerden bahsediyoruz. Bu bile büyük bir haksızlık. Kim söylüyor bunu? Türkiye'de bakın, bu ülkenin %99'u Müslüman yalanını söyleyenler var ya, yalan bu, böyle bir şey yok kardeşim. Alışılmış bir kalıp bu. İnsanların neye inandığını, neye inanmadığını sen nasıl tarif edebiliyorsun? Sana ne? Orada anlatılan bile Sünni İslamiyet'e inananlar. Neden? Neden? Yani bu ülkenin samimi dindarları Sünni olmak zorunda mı? Hayır, değil. Kendi dini inancını başka bir şekilde yaşayan insanlar da var. Olabilir, olmalı. Dine inanmayanlar da var. Sana ne? Sana mı soracak insanlar? Bunu mutlaka ama mutlaka sordurmanız gerekiyor. Gazete Pencere'nin manşeti bu çağda bu kafa. Ankara'da bir kadının psikolojik sorunlarının çözümü için cinci hocadan akıl alan ailesi, hocanın cinler musallat olduğu teşhisini doğru kabul etti. Tedavi için sırtına 100 oklava vurun tavsiyesini yerine getirdi. İşkence sonucunda kadın öldü. Trollük yapmasın, işini yapsın. Çok güzel başlık. İçişleri Bakanı Soylu'nun el koyduğu yolsuzluk dosyaları ile ilgili işlem yapmasını isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, troll gibi davranmasın, İçişleri Bakanlığı yapsın. Açıkla teftişi. Varsa bir sorun zaten biz ona da itiraz edeceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu arayacağız. O ayrı bir mesele. Görevini yapmadan bize söz yetiştirme işini bir kenara koy dedi. Haksız mı? Şimdi Süleyman Soylu'nun o gün o televizyon programını birlikte yaptığı insan bugün bir köşe yazısı yazmış. Okumayacağım yani. Okumaya değer bir yazı değil. Yazının içinde bir yandan şunu söylüyor. Hani o gün burada da dün sabah dedim ya kardeşim, kim bu, açıkla. Açıkla. Açıklatamıyorsan konuşturma. Yani şunu yapamıyorsan hakkın yok senin. İşte Süleyman Soylu çıkıyor karşısına. Sen bir yayın yapıyorsun. Süleyman Soylu diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ayda 15-20 bin lira alan gazeteciler var. Kim bunlar? Onları açıklamıyorsan niye burada konuşuyorsun? Ayrıca sen İçişleri Bakanısın. Kolluk kuvvetleri emrinde. Kim bunlar ya? 15-20 bin lira maaşı neyin karşılığında alıyor? Açıklayalım. Açıklansın, herkes bilsin. Yazı yazmış. Diyor ki, yani mealen söylüyorum. Bütün ısrarlarıma rağmen diyor, söylemedi bunu. Ama diyor zaten camia içinde yazılıp çizilmeye başlandı. Kim camia içinde yazılıp çizilen? Senin camia dediğin, kendi mensubu bulunduğun tipler. Kendi aranızda yalanın dolanın bini bir para zaten. Neyine inanacağız ki senin söylediğini? Neye inanacağız biz? Saçmalıyorsun sadece. Adam atıyor ortaya bir şey. Bak, üzerinden aylar geçiyor, kımıltı yok. Ya bu bile yalanın nasıl sürdürülür bir şey olduğunun göstergesi. Utanma, arlanma hiç yok. Bir mafya liderinden Sedat Peker'i söylüyor. Ayda 10 bin dolar alan, maaş alan siyasetçi var. Kim o? Ya bu siyasetin etiğine aykırı zaten. Açıkla bunu, hep beraber bilelim. Belli ki yalan söylüyorsun. Aylar geçti üstünden, açıklayamıyorsun çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devlet diyor konuşmalarını dinlese, onun diyor bir dişçi muayenehanesinde diyor geçmiş olsun telefon ettiğini bir. Ya kim kardeşim, ne zaman etmiş bunu? Ne zaman etmiş söyle. Bunu söyle ki onun üzerine ben dün hatırlattığım o cenaze ilanını bir daha paylaşayım. Kimlere geçmiş olsun dediği için teşekkür ediyor Fethullah Gülen. Aynı cümleleri onun içinde kuracaksın. Hemen. Ama karşısında oturan tuzluk olunca bunların hiçbiri olmuyor tabii. Dertleri bu değil ki, gazetecilik yapmak değil çünkü. Dertleri iktidara yalakalık yapmak, parti bülteni çıkartmak. Söyle, hemen o ilanla birlikte paylaşalım. Kimlere teşekkür edildiği görürsün. Hemen. Yani yanında yere diz çöken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup müdür yardımcısı dahil olmak üzere giden milletvekilleri, takla atanlar, hepsi görülsün, hepsini konuşalım. Ben varım mesela bir gazeteci olarak. Benim işim bu. Ama söyleyemiyorsan çıkıp yalan söylüyorsunuz da derim ben. Karşındaki tuzluk demez. Onun derdi o değil çünkü. Bunu da dış güçlere bağladı. AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil. Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor. Dış güçler deyince biraz da zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları. Enes Kara'nın yaşamını yitirmesi üzerine söyledikleri. Nasıl? Yayın arasında çok insandan mail geldi. Ya Büyük Birlik Partisi'nden Enes Kara ile ilgili konuşan insanla ilgili olarak. Anmayacağım dedin ama o sözlerin duyulması lazım diye. Bilmiyorum, belki siz haklısınız. Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? Söyleyen Büyük Birlik Partisi Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Namık Akdoğan. Sonra biliyorsunuz dedi ki latife yaptım. Latife mi yaptın? Yapamıyorsun sen, yapma. Vallahi yapamıyorsun. Latife yapıyorsan da beceremiyorsun, yapma. Bir çocuğun ardından söylüyor bunu. 19 yaşında bir çocuğun ardından söylüyor. Oy verirken bunu düşün. Hangi siyasi görüşe inandın beni ilgilendirmiyor. Öyle söylemiyorum. Ama oy verirken bunu düşün. Şimdi size bir haber. Arkasından bir yazı okuyacağım. Çok acayip bir şey. Ama herkes hak ettiği düzenin içinde yaşıyor. Bunu unutmayın. TÜSİAD dün bir konferans düzenledi. Türkiye'nin iki önemli holdinginin patronları da orada konuştu. Ömer Koç ve Güler Sabancı. Güler Sabancı yoksulluk tehlikesine dikkat çekmiş bu konuşmada. Nasıl? Çok etkilendiniz değil mi? Sanki bu ülkede yoksulluğun dibini yaratacak şekilde beş paralık anlamadan ekonominin içine eden Hazine ve Maliye Bakanı Selektör abiyi alkışlayıp çok seviyoruz kendisini diyen bendim. Bu işin buraya geleceğini şimdi sorsanız mesela Güler Hanım, bak bunu, bu söyleyeceklerimi hiçbir televizyon programında duyamazsınız. Altını çizerek söylüyorum size. Tırsarlar çünkü. Tırsarlar. Kanallarına reklam gelmez. Kendileri Sabancı Holding'in işlerini yapamaz. Akbank'la çalışamaz. Kitap çıkartamaz oradan. Töreninde sunuculuk yapamaz. Söylemezler o yüzden. Bu yayının patronsuz olmasının özelliği ve iyiliği bu işte. Bu. Güler Hanım ne oldu? Ne oldu? Ne değişti? Yani Berat Albayrak gidince mi yoksulluk tehlikesine dikkat çekmek geldi aklınıza? Yani Berat Albayrak varken yoksulluk tehlikesi yok muydu Türkiye'de? Bizler bas bas bağırırken biz kendisine çok güveniyoruz eski bakanlığı falan diye de anlattınız. O dönemde Türkiye'de üst üste 3 tane ekonomik program açıklayıp 3'ü de çuvallamış insan o değil miydi? Ne oldu? Ama Güler Hanım da güveniyor. Ne olacak? Yani Sabancı Holding'le eğer reklam alışverişi yapacaksan, işte ne bileyim sponsorluk anlaşması yapacaksan bunları görmeyeceksin kardeşim. Ben söylerim, öyle de söyledim. Yani 2 sene önce öyle söylerim. Bugün böyle söyledim. Sen de hiç bok yapamazsın. Yok. İşte o sadece şakşakladığınız, fonladığınız insanlarla alakalı. Ne oldu? Bakın siz böyle söyleyince hani sürekli olarak oradan buradan yanar döner sözler söylediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Dikkatinizi çekiyorum. Şimdi size bir yazı okuyacağım. Yazının başlığı... Patronların biti kanlandı. Hak ettiniz. Güler Hanım hak ettiniz bunu. Patronların biti kanlandı. Söyleyen Dilek Güngör. Kim kendisi? Dünya Ticaret Odaları Başkanı. Alakası yok, Sabah gazetesinin yazarı. Biliyorsunuz tek derdi var. Ben muhabirliğinden tanırım Dilek. Hem de iyi tanırım. Bir tane derdi var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bitmesin. Bu kadar. Ne saçmalıklar yaptığını. Mesela nasıl insanlara tehdit içeren ifadeler kullandığını hatırlıyorsunuz yazılarında değil mi? Bunların hepsinin hesabı sorulur falan yazdığını. Patronların biti kanlandı. Hak ettiniz Güler Hanım. Bu sözü A'dan Z'ye hak ettiniz. Bu kadar. Yani hep konuşuyoruz ya burada. Siz bu insanları konuşturuyorsunuz. Yani o ağızdan çıkan sözün değeri kalmıyor siz böyle abuk sabuk konuşunca. Anlatıyor. Diyor ki her asgari ücret artışı sonrasında aynı hikaye. Patronlar yine işçileri tehdit etmeye başladılar. İşçi hakkını savunmak geldi aklına. Niye? Patronlarla papaz olduk. İşçiye diyorlar ki 4253 lira 40 kuruşu sana bankadan yatırırım ama 750 lirasını elden geri bana iade edeceksin yoksa karışmam işten çıkarırım. Kim bunlar? Yazılmıyor. Kim? Yani bunlar anlatılıyor işte böyle. Ben diyor bu konuda hükümetin işçiyi mağdur etmeyeceğini düşünüyorum. Zira diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor. Asgari ücret açıklamadan önce Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız, kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz açıklaması yapmıştı. Ve dikkat, illaki bu patronlara karşı hükümetin bir aksiyonu olacaktır. Patronların bir tık anlandı ama merak etmesinler diyor, hükümetin bir aksiyonu olacak. Güler Hanım, siz bunu hak ettiniz. Siz bu lafları duymayı hak ettiniz. Yani normalde size soru sorarken 500 kişiyi geçip yanınıza gelmesi gereken, öyle yaşıyorsunuz çünkü, bir insan size diyor ki bitiniz kanlandı. Senin bitin kanlandı, merak etme diyor, sana aksiyon planı yapılır. Siz bunu hak ettiniz Güler Hanım. A'dan Z'ye kadar hak ettiniz. Siz söylediniz, bu konuma gelme sorun, yani bu sorunun bu konuma gelmesinin sebeplerinden bir tanesi sizsiniz. Açıkça kamuoyunun önünde çıkıp dediniz ki biz çok güveniyoruz bakanımıza. Sizin bakanınız, çok güvendiğiniz bakanınız, dolar 5 lira 10 lira olacak ya 15 lira falan böyle saçma sapan konuştu. Instagram'dan istifa etti. İstifa da etmedi, istifayı bile beceremedi. Kayınpeder dedi ki aldım görevden. Bu kadar. Ve siz şimdi çıkıp yoksullaşmadan söz ediyorsunuz. Gerçekten çok ikna edici. Mutmain oluyorum ben siz konuştukça. Bakın bu yayının önemi, yani bizim hani alternatif medya, internet medyası neyse işte. Yayının önemi tam bu. Bir daha tekrarlıyorum bu sözü. Bakın bunu televizyonlarda göremezsiniz. Neden? Akbank reklamı gelmez. Bu kadar net. Sabancı Holding'in hiçbir iştirakinden reklam alamazsın. Bu kadar net. Büyük gazetelerde, Hürriyet'inde, Sabahında adları büyük de, Hürriyet'inde, Sabahında göremezsin bunu. Yazamaz ki. Eleştiremez, hiçbir şey söyleyemez. Bu yayın bunun için önemli. Yarın bir gün iktidar değiştiğinde de bu yüzden önemli olacak. Çünkü o günde kendisine yakın konumlanmış olan sermaye çevrelerine yine konuşamayacak insanlar. Yapamaz ki. Hatırlatamaz bile, söyleyemez. Devam edelim. Bakalım. Geri idane ne? Geri iade ne demek? Ne demek? Geri iade olmaz ki. Ne o? Gez göz diren rumuzlu izleyici. Ha, Güler Sabancı'nın söylemi mi? Bana ne ya? Ben söylemedim ki onu. Onun söylemi. Ya duyarınızı yiyeyim ben sizin. Çok ciddi söylüyorum. Hak ettiniz bu sözü. Sizin duyarınızı yiyeyim ben. Burada takıldığınız o mu oldu gerçekten? Tebrik ediyorum. Bravo. Gezin gözünme direnin. Bravo. Tebrik ederim. Görünür oldunuz. Bu muydu amacınız? Bilmiyorum ama vallahi bravo. Tebrik ederim. Neyse. Yazıda okudum, yani yazıda okunacak. Dilek Güngör yazmış. Bana ne? Ne yapayım ben, hepsini düzeltmek zorunda değilim ki o yazıların. Türkçe bilmiyorlarsa benim yapabileceğim bir şey yok. İlkokul sorunu. İlk 4 senede çözülmesi gereken bir sorun. Artık çok geç. Bugün özellikle Sabah Gazetesi'nden bu yazıyla başladım ki şimdi özellikle iktidarın karşısında haber yapma duyarlılığı gösteren gazetelerde Güler Sabancı'nın sözlerini duyacaksınız. Eleştirisiyle değil ama, tekrar söylüyorum. O eleştiri olmayacak. Olamaz, olabilemez, akıldan bile geçirilemez. Gerekçelerini anlattım demin. Sosyal medyada paylaşılamaz, yapılamaz. Çünkü yani onunla çalışıyorsun. Sponsorluğun olabilir, iş alabilirsin, bir projesini yürütebilirsin. Aman abi, duymadık. Kapattık. Yani olmuş, söylemiş bir şeyler. Ama kendisi anladığım kadarıyla artık memnun değil. Bilmiyorum yani. Olabilir. O fotoğrafa incelemede. Anıtkabir ziyaret sırasında Bülent Ersoy'a şemsiye tutan bir yüzbaşı var. Gördünüz değil mi fotoğrafı? Ben sosyal medyada gördüm. Sonra o fotoğraf, galiba oraya bir A fazla koymuşsunuz sevgili Yavuz. O fotoğraf incelemede olacak. Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay için soruşturma açıldığı duyuruldu. Arkadaşım, insanların zevkleriyle niye şey yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz? Belki adam, ya olur ya, belki adamın hayatı boyunca, yani askeri okullarda okumuş, hep böyle hani daha kapalı çevrelerde büyümüş, işte askerlik görevi, denizci, sürekli denizlerde, belki en büyük hayali bir gün Marilyn Manson'a şemsiye tutmaktı. Olamaz mı? Olamaz mı ya? Olabilir. Bence olabilir yani. Orada da hani Anıtkabir'e Marilyn Manson geldi denilince, duyunca koşturdu gitti belki. Dedi ki bu kadar değerli bir insan. Yani koskoca Marilyn Manson, tutayım yani şemsiyeyi. Yağmur da yağıyor. Olabilir. Niye üzüyorsunuz adamı? Bak mesela ben söyleyeyim, benim en büyük hayalim bir, ya çok ciddi hayalim hem de bu. Bir gün bir Benedict Cumberbatch oyununu, mümkünse bir Shakespeare oyununu izlemek. Canlı olarak görmek. Belki onunki de Marilyn Manson'dır. Ya o da seviyor demek ki. Ha, Bülent Ersoy yazmış da. Bence değil. Yani dört tane Marilyn Manson'ı yan yana koyunca o oluyor. Bence Marilyn Manson ama. Bir de size tuhaf gelmiyor mu ya? Bülent Ersoy mesela sahnelerde mahnelerde yürüyor. Anıtkabir'de tekerlek sandalyeyle gidiyor. Böyle bir şey geçiyor. Kütle geçiyor. Yürütüyorlar onu böyle. Demek ki yani öyle oluyor. Ama ben insanların beğenilerini bu kadar hırpalamayın derim. Yani seviyor olabilir. Kemal Bey dün Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan İmralı'nın postacılığına soyunmuş ifadesini kullandı. Burada konuştuk ya dün sabah. Ben size kendi anladığım gerekçeyi söyledim. Hani İmralı'dakine, İdirne'deki var ya, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek falan gibi. Abuk bir söz. Gerçekten çok saçma. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle şeyi olsa, gerçek bir iletişim stratejisi olsa derler ki bir süre konuşturmayalım. Aman abi bu ne ya? Oğlum biz resmen burada taraf tutuyor görünüyoruz. Bayağı taraf tutuyor görünüyoruz yani. Yapmayalım bunu. İki kişilik denizaltı hayalinize ne oldu? Olmayacağı kesinleşti ya. Artık o olmaz. Ama Benedict Cumberbatch hayalim devam ediyor. Yani çok acayip bir oyuncu. Bayılıyorum, hastasıyım. O daha olabilir bir şey. Tülay Hanım demiş ki, Tülay Berki, deniz bitti. Öcalan'a Demirtaş şikayet ediyorlarsa FETÖ'ye de birilerini şikayet edecekler mi? Yani neden olmasın? Ama çok acayip değil mi Sabah gazetesindeki yazı ya? Sabah köşe yazılarını tararken ya gördüm ve dedim ki ulan bu işte be. Hak ettiniz bunu. Patronların bir tık anlandı. Dur bakalım, dur sen bir dur. Hükümet sana bir aksiyon planı yapar. Tillanı şaşırırsın. Cumhuriyet'in manşeti tarikat yurdunda sistematik işkence bu sabah. Çocuk secdede uyuyakaldı, hoca vurdu, o an kaçmaya karar verdim. Sefa Uyar'ın haberi. İstanbul'da Süleymancılara ait bir yurtta kalan F.E. 12 yaşında bir çocuk vardı. Başını secdeye koyunca uyuyakaldı. Hoca direkt sırtına vurdu. O gün yurttan ayrılmaya karar verdim. Çantamı binadan attım, yangın merdiveninden çıktım. Kendime geri dönüş yok dedim ifadesini kullandı. Fikir bile belirtemediklerini söyleyen F.E. tanıklığını, kendileri dışındakilerin cennete gitmesini sıkıntı olarak bakıyorlardı. Hep konuştuk ya burada işte. Yol bizim yol diyor ya. Bu yoldan yürürsen tamam cennet. Harf inkılabı gibi inkılapları eleştiriyorlardı, kendilerini ilahlaştırıyorlardı. Tamam işte. Ankara'da cin çıkartma seansında ölüm var. Çare Atatürk'ün çizdiği yolda. Ne diyorsun? Ya şimdi sizden bir ricada bulunacağım. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bu cümleyi okuduktan sonra diyeceksiniz ki, demeniz gerekiyor ki, daha dün sabah konuştuk bunu ya biz. Hatırlıyor musunuz? Dün sabah size bir cümle kurdum. Daha önce sıkça kurduğum bir cümle üstelik. Dedim ki Türkiye'de kimin başı sıkışsa kıçın kıçın Atatürkçü olur. Kıçın kıçın kendine incecik bir yer açabilmek için böyle hani ince ince gelir. İş dünyası da gelmiş, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Kaçınılmaz ki bu. Hepsi. Çünkü ya bunu reddeder hepsi. Tamam mı? Ya işte Atatürkçülük, o Kemalizm bitti onlar, oğlum bitti falan. Ondan sonra çare Atatürk'ün çizdiği yol. Allah Allah. İlker Hanım, daha 2 sene önce diyordunuz ki biz çok güveniyoruz Sayın Bakan'a. Ve anlattığın Atatürk'ün çizdiği yolla hiçbir alakası yoktu onun. yol demek ki ileride şey stabilizeye geldiyse olur o. Tam asfaltı dökemedilerse kayar o. Kayar yani baya bir dönmek zorunda kalırsınız. Şahane değil mi ya? TÜSİAD Başkanı Kazlovski'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansta konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, pırıl pırıl gençlerimiz yurt dışına gidiyor, bunların çözümü Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda saklı derken, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı 2021'de yoksulluğun derinleştiğini ifade etti. Sebep? Derinleşti ya. Daha dün baktım bayağı bir şey olmuş derin. Ondan sonra işte fırça yiyorsunuz. Böyle birinden fırça yiyorsunuz. Patronların bitik anlamında. Güzel. Aklını alırım senin, aklını alırım diyor. Aklını alırız diyor. Aklını alırlar, ben de yanlarında dururum diyor daha doğrusu. Dün haberlerde gördünüz muhtemelen. Fox TV'nin haberlerinden, haber bülteninde vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çiftçilerle konuşuyorlar muhabirler. Bir adam diyor ki, ya sütünü aldığım ineği satmak zorundayım. Sütünü aldığım ineği satmak zorundayım. Bu ne demek? Çaresizlik bu işte. Normalde sütünü aldığım inek dediği para kapısı onun. Ekmek kapısı. Ama ineğin sütünü satmak yaşamına devam etmesine yetmiyor artık. İneğe satacağız, biraz daha yaşayacağız ne kadar olursa diyor. İş bu halde. Güler Hanım, yoksulluk çok derinleşti ya. Yani sizin haberiniz olmamıştır bulunduğunuz yerde. İnanılmaz derinleşti yoksulluk. Yani öyle böyle değil, çok derinleşti. Daha da derinleşmez dedik, daha da derinleşti. Çok çok derinleşti. Yani giderek derinleşiyor da. İşletmeciler açısından yapılmış bir haber var. Hatırlıyor musunuz? Burada bir şey anlattım size. Yani kamu maliyesinde şu öğretilir gerçekten ekonomi okuyanlara. Yoksa yani elini böyle koyup ekonomist olana değil. Denir ki vergi salınmasında, öyle tabir kullanılır, vergi salınmasında eğer optimal düzey geçilirse, yani insanlara ödeyebileceklerinden çok vergi yüklersen bir süre sonra ödemesi gereken vergiyi de ödemez. Yani sen daha fazla gelir kazanayım diye çıkarsın bu yola, gelirin düşer, ülkenin vergi geliri düşer. Aynı şey işletmeler açısından da geçerlidir. Yani şöyle düşünün. Yan yana bir çarşıda dükkan açmış esnaf var. Bunlardan 4 tanesi restoran ve benzer şeyler satıyor. Aralarındaki fiyat farkı kalitesine göre belki değişebilir ama çok fazla değişemez. Çünkü değişirse işsiz kalır. Şimdi işin şöyle de bir boyutu var. Maliyetler o kadar yükseldi ki o maliyetlerin sadece bir kısmını yansıtabiliyor esnaf. Burada ilk kez Alican Polat yapmış. Bence yapılmalı bu haber. Mutlaka gidip muhabirler mikrofon uzatmalı hatta. Eğlence yerlerini, içkili yerleri. Ya düşünsene, senin benim aldığımın dışında bir yerden alamıyor ki o da faturalı alacaksa. Yani benden belki bir 10 lira ucuza alıyordur rakıyı. Toptan alıyor. Hadi de ki 20 lira ucuza alıyordur. Yetmez ki. Dışarıda alkollü bir mekana gitmek orta sınıf için imkansız hale geldi. Beyoğlu'ndaki mekanlarda birkaç masanın dolu olması da bunu gösteriyor. İşletmeciler, yaşam tarzına müdahale amacıyla yapılan zamlar hem mekanları hem de müşterileri kaçak alkole yönlendirecek. Bu halk sağlığı sorunu yaratacak diyor. Yalan mı? İşte buradan da bakmak lazım. Yani laf ereğrisi, tamam da burada onun ismini kullanmaya çok gerek yok. Anlatınca Özgen daha rahat anlaşılıyor zaten. Ama durum bu. Yani işletmecinin de yaşama şansı yok artık. Ve sonuçta yani düşünsene, rakıyı alacaksın. Diyelim sen 349 liraya alıyorsun. O da 329 liraya. 300 liraya alacak. Kaça satacak? Yani 4 kişinin oturduğu bir masaya bir büyük 70'lik rakıyı getirdi koydu. Kaça açacak ki onu para kazanabilsin? Müşteri düşecek. Aynı paradan bahsediyoruz aslında. Cepler farklı da. Erdoğan elçilerle buluştu. Kim onlar? Avrupa Birliği büyükelçileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapmalarının ardından büyük tepki gösterdiği ve istenmeyen şahıs ilan edilmelerini istediği büyükelçilerle krizin aşılmasından 3 ay sonra ilk kez buluştu. Allah Allah. Hem istemiyorsun hem görüşüyorsun. Nasıl? Siyasal İslam sizi yanıltmaz kardeşim. Hiçbir zaman yanıltmaz. Yani doğrudan yani hemen bahis yapabilirsin. Çok rahat. Biz o gün konuştuk bunu. Hani büyükelçiler şimdi çıkartılsın, atılsın. Ne zamana kadar? İhtiyaç duyana kadar. Bu kadar net. Hiç yanıltmaz siyasal İslam sizi. Avrupa Birliği ile işbirliğimiz ve diyaloğumuzu güçlendirmeye hazırız dedi. Allah Allah. Burada bir Selda Güneysu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısından bir perde arkası haberi var. Selda Güneysu haberinde diyor ki meclis iç tüzüğü çalışmasını bitiremedikleri için AKP'nin meclis yöneticilerine büyük fırça atmış Erdoğan ve CHP olmak üzere muhalefeti kastederek bu adamları neden konuşturuyorsunuz dediği ileri sürüldü. Konuşturmayın tabii canım, meclis ne için var? Yani sonuçta milletvekili denilen insanlar, yani şunu yapabilmek, bu insanların bir çatısı olsun, odaları olsun, yani orada yaşasınlar. Meclis konuşulan bir yer olmasın, değil mi? Çok mantıklı ya. Bence çok, vallahi çok mantıklı. Ben katılıyorum yani ve destekliyorum. Ne konuşturuyorsunuz adamları ya? Muhalefet dediğin konuşur mu? Ayıptır ya. Yani sen tutup muhalefeti konuşturacaksan ne anlamı kaldı bunun ya? Muhalefetin konuşacağı yer midir orası? Ayıp. Çok güzel bir demokrasi anlayışı. Çok takdir ediyorum. Güler Hanım'ın buna desteği olur mu acaba? Yani demokratik anlayışı destekliyoruz diye. Çünkü demokrasi bu. Sabah, demin gördük ya, yani içindeki yazıyı gördük. Kalanı, AB üyeliği stratejik önceliğimiz. Ne diyorsun? Tabii ya. Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Avrupa-Türkiye ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir. Bunu söyleyen insan... Osman Kavala için bildiri yayınlandıktan sonra bu büyükelçilerin derhal çıkartılmaları için talimat verdim Dışişleri Bakanıma demişti. Hatırlıyor musunuz? Nasıl? İnandırıcı değil mi? Ama kırıcı oluyorsunuz. Gerçekten. Gençlere baskı yapmak doğru değil. Söyleyen kim? Nihat Hoca, Nihat Hatipoğlu. Peki hocam, tarikat cemaat yurtlarında kendi kafasına göre genç yetiştirmek normal mi? Bir sonraki soruyu alayım ben. Bir sonraki soruya. Buna şey yapmayalım şimdi. Uzun olur bunun tartışması. Gençlere baskı yapmak doğru değil. Ama hangi baskılar? Onlar kendini bilir. Konuşmak istemiyorum. Sözcü, KPSS'de birinci oldu ama yine de atanmadı. Türkiye'de adam kayırmacılığının geldiği son nokta. Elif Burcu Açıkgöz yıllarca okudu. Veteriner sağlık teknikeri diploması aldı. KPSS'de birinci oldu. Ya birinci olmuş, daha ötesi, lan daha ne olacak? Yine de bir devlet kurumunda işe giremedi. İsmail Aktuman'ın haberi. Hani diyorlar ya, kayırmacılık falan yok. Ne alakası var? Ne alaka? Abdülkadir Selvi yazıyor ya, konuştum Milli Eğitim Bakanı ile. Çok da güvendiğim bir insan. Mahmut Bey dedi ki asla yok dedi. Kesinlikle inanıyorum. Ben de inanıyorum. Bir şey, kızcağıza da bakarsanız yalnız. Şimdi ağzından çıkanın gidebileceği bir yer yok. Gerçekten yok. Kekemeyseniz nasıl öğretmenlik yapacaksınız? Söyleyen Milli Eğitim Bakanı. Söyleyen Milli Eğitim Bakanı, yanlış duymadınız. Milli Eğitim Bakanı'nın eğitime ihtiyacı var. Ciddi söylüyorum. Pek çok sefer kekemelik tedavi edilebilir bir rahatsızlık. Ama bunun dışında insanları fiziksel özellikleriyle böyle vurmak ne kadar kötü, ne kadar pis bir tavır ya. Sizin hiç kekeme öğretmeniniz olmadı mı? Benim oldu. Oldu. Derdini de anlatıyordu. Ya bunlar hakikaten çok acayip adamlar ya. Çok seviyor Abdülkadir Selvi ama. Gerçekten çok, çok da güveniyorum. Ayrımcılık, bana benzemeyeni sevmemek. Çok siyasal İslamcı sizi yanıltmaz kardeşim, işte bunun için söylüyorum. Siyasal İslam sizi yanıltmaz. Tutamaz ağzını, içindeki nefreti kusar bir yerde, tamam mı? Ondan sonra onu bin dereden su getir. Mesela bununla ilgili olarak bakalım ne söyleyecek. Ya siyasetçilerin genel yapısında var ama bu adam siyasetçi olmamakla övünüyordu biliyorsunuz. Boris Johnson'ı izlediniz mi bu arada ya? İngiltere'de parlamentoda özür dilemesini. Ya ben ömrümde çok az bu kadar salakça şey duydum. Diyor ki hani bir görüntü çıktı ya bilmeyenler için söyleyelim. Covid'den insanlar takır takır ölürken, vakalar patlamışken yılbaşı partisi yaptıkları başbakanlıkta ortaya çıktı. Boris Johnson dedi ki ya ben onu bir parti olarak düşünmedim. Dün gece bir video çıktı. Boris Johnson dans ediyor. Hem de öyle böyle değil. Pisti boşaltmışlar, pistten çocukları almışlar. Takı töreni başlayacak muhtemelen. Boris Johnson dans ediyor. Bahane ne? Anlamadım ben onun parti olduğunu ya. Bana dediler ki 19 Mayıs hareketlerinde polis koleji kule yapacak. Sen de altta bir takım istemsiz hareketler sergile. Ben onun için çıktım. Olayım o değil benim. Yani Scotland Yard'ın içindeki ben emin hiç arkadaşlara yardımcı olmak dedi yani. Adam resmen bunu söyledi ya. Ve orada gülüşlerini gördünüz mü insanların parlamentoda? Böyle bir yüzsüzlük yok ya. Yok. Siyasetçi. Anlamadım ben diyor parti olduğunu. Hocam çok özür diliyorum ama videonun bir yerinde bayağı hani bir dönem 80'li 90'ların başının meşhur soka dansını yaptığınızı gördüm ben. Yani o nasıl kenetlenme amaçlı bir şey miydi o? Hani parti, başbakanlık çalışanları kenetlensin. Bayağı kenetleniyorsunuz çünkü bir yerde. Öyle bir şey mi? Boris Johnson bizde şey olsa ya Milli Eğitim Bakanı şahane olmaz mı? Yani bunun kadar olur en azından. Ne olacak ya? Ya çok acayip bir haber var burada. Zonguldak Kilimli Sahil Yolu. Şimdi yol bitmiş. Tamam mı? Ama 500 milyon liraya mal olan yolun bir bölümü çökmüş. Şimdi diyeceksiniz ki çöker çöker. Sıkıntı şu 22 Ocak'ta Erdoğan törenle açacakmış. Törenle yani çok arkadaşlar çok çalıştılar sağ olsunlar. Yolu ben de hayırlı olsun dilekleriyle. Allah yar ve yar anam yol gitti. Makas böyle düşünsene. Kesiyorsun kurdeleyi. Yolun bir kısmı yok. Olabilir yani yolun tamiratı da yine iktidarımız döneminde yapılacaktır. Ne zaman? Seçimlerden sonra 2023. Karadeniz'in azgın dalgalarını hesaba katmamışlar yazmışlar. Karadeniz sahil yolunda gittiniz mi hiç? Ben o şeridi çok severim. Ya eskiden çok çileli bir yol. Gerçekten öyleydi. Böyle içeri girersin, dağlara çıkarsın, inersin. Sürekli haritada o böyle girdi çıktı vardır ya. Karadeniz sahil yolunda onların hepsine girersin. Şimdi bir Karadeniz sahil yolu yaptılar. Çok düz mantıkla şöyle anlatayım. Ankara'dan yukarı çık, Samsun'dan sağa dön, Hopa'ya kadar gidiyorsun. Perşembe dışında. Perşembe halkı almadı. Orada içeri girip dolaşıp çıkıyorsun. Vona'da. Fakat yolun mesela yani benim tam da mevsiminde gördüğüm Giresun bölümü Ekim sonundan itibaren yok. Yani yol var da görünmüyor. Çünkü denizle araya girdiği için eskiden yalılar vardı. Yalı mahallesi var orada mesela. Yalılar vardı. Şimdi yalılar dağda duruyor. Haklı olarak gören soruyor lan bunlar deli mi? Bunlar niye buna yalı diyorlar diye. Deniz kenarıydı eskiden. Su geliyor üstüne haliyle şimdi. Niye? Deniz varmış onu hiç düşünmedik ya. Arkadaşlar çok konsantre çalışıyordu. Kafayı kaldırıp bakmamışlar denizi görmemişler. Bir de yağmur yağıyormuş buraya onu da bilmiyorduk biz. Ya Karadeniz'e yağana yağmur diyeceksen yani iç bölgelere yağana yağmur dememen lazım. Orada öyle yağmıyor çünkü. Yani bu ülkeyi biraz sevmek, biraz tanımak, biraz bilmek gerekiyor. Orada yağmur öyle yağmıyor yani düşündüğün gibi bir yağmur değil o öyle söyleyeyim. Anlatabildim mi? O farklı bir şey. Sen HES'ler kuruyorsun. Derelerin dere yataklarının denize ulaşmasını engelliyorsun. Sonra diyorsun ki sel bastı ya. Allah Allah çok ilginç. Olmaması lazım ya. Bir dikkatli bakın yok sel değildir o. boşluk artık standart oldu ya. Boş. Ne kadar saçmalarsan o kadar yerin garanti artık. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti su hakkına AKP vergisi. Bunu sosyal medyada duydunuz bu haberi. Pek çok ülke elektrikten doğalgazı halkına fatura desteği sunarken AKP iktidarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insani su hakkı olarak verdiği ücretsiz suya da vergi koydu. KDV alıyor artık. Sebep? Vallahi açıklama yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bizim diyor özel bir uygulamamız yok. Bunu niye yapıyorsun? İnsani hak. Biz alırız diyor kardeşim. Yani sen diyor halkı öpmüyor olabilirsin. Biz öpeceğiz diyor. Biz öpeceğiz hocam. Sen öpme. Senin yerine de öperiz hatta biz. Hazır dalmışken. Şahsım gitmeden milyonluk yol çöktü. Zonguldak'ta Erdoğan tarafından 8 gün sonra açılması beklenen Kilimli sahil yolu şiddetli fırtınada kullanılamaz hale geldi. Yapımına 2002'de başlanan ama bir türlü tamamlanamayan yol 500 milyon liraya mal olmuştu. 500 milyon lira acaba kaç dolar esti o zaman? Kaç euroydu? İşte bak mesela döviz yükseliyor diye bağıranlar var. Anlamıyorsunuz ekonomiden. Döviz yükseldiği zaman yolun maliyeti azalıyor. Yani geçmişte mesela atıyorum 500 milyon liraya mal oldu. 100 milyon euro mesela o zaman. 2002 diyor. Yani 2002'de euro kaç liraydı ki? Şimdi düşün. Yani hangi 100 milyon lan? Para değil 500 milyon lira dediğin. Para mı o be? Evrensel'e bakalım. Ek zam direnişi manşetiyle çıkmış bugün. Dün biliyorsunuz metal sendikasının, metal işin, Türk Metal senin özür dilerim. Sektördeki toplu sözleşmesiyle ilgili konuşmuştuk. 140 bin işçi sektörde çalışanın 130 bini sendikaya bağlı. Onlarla ilgili aldığı %65'lik artış. Ama Evrensel Gazetesi diyor ki hayır böyle bir artış yok. Hatta bana da mailler geliyor. Burada alınan enflasyon farkını düştüğün zaman diyor. O enflasyon farkını dışarı çıkarttığın zaman zaten alınacak bir şey. Ortada zam falan kalmıyor diyorlar. Valla Pevrul Kavlak bunu söylemiyor. Kocaeli'de o konuşurken arkasında alkışlayan işçiler ne düşünüyor bilmiyorum ama sonuçta görünen yani işçinin memnuniyetsizliği mi var, medyanın memnuniyetsizliği mi var? Yani sosyal medyada bir çalışma mı var? Doğrusunu isterseniz ben biraz uzanda kaldım bu işin. Çok da anlayamadım. Sözleşmenin kazananı patronlar diyen işçiler birliğimizi sağlayalım ses çıkaralım ifadelerini kullandı. Renault, Bosch ve MMK metalürji işçileri söylemiş bunu. Enes Kara haberini yapan bölgesel muhabir olarak çalışan gazeteci Fatih Akgün. Şimdi onunla ilgili olarak haber bir kere siteden kaldırılmış. Gazetenin sitesinden. Kendisinin büyük bir baskı ve tehdit altında bulunduğunu, seni katlederiz dediklerini söylüyorlar Elazığ'da. Ki hani Elazığ'ı tanımayan, bilmeyenler için, gidip gelmeyenler için, Elazığ tarikatlar ve cemaatler için Türkiye'de benim gördüğüm Adıyaman'dan sonra bu konuda dereceye girebilecek en önemli şehirlerden biridir. Adıyaman'dan sonra. Yani Adıyaman bambaşka bir oluşum çünkü. Anlatmıştım ya size adam dolmuş demiyor. Menzile bin git diyor. Menzile bin git. Niye? Menzilciler çalıştırıyor. Bu kadar net artık. Bu kadar hani açık yapılıyor her şey. Elazığ'da hiç fena değildir. Yani acizmendiller açısından tabii bakıldığında çok daha net bilinir ama sadece o da değil. Şimdi orada haber yapmaya çalışan sevgili Ferit orada. Fırat Fıstık oradan haber yapmaya çalışıyor. İşte kameramanlar gidiyor, bir şeyler yapma ama üstü kapatılıyor. Ve demiş ki gazeteci Fatih Akgün, Faik Akgün, Elazığ'da her köşe başında cemaat yapılaşmaları var. Evet, ben de söylüyorum işte. Bak Türkiye'de yayını Elazığ'dan izleyen var mı? Var mı Gakkoş, var mı arkadaşım? Bak onlar da doğrulayacaktır. Elazığ'da yani Adıyaman'ı ben geçebileceğini zannetmiyorum. Adıyaman acayip bir yapı çünkü. Ya bir şehir tamamen yuvarlanmış menzilciler arasında. Ama Elazığ gerçekten dereceye girer Adıyaman'ın arkasında. Ve orada bu haberi yapabilmek hakikaten büyük başarı. Bunu yazabilmek, çizebilmek ve çok büyük zorluk tabii. Zulüm garantili haber. Barış Sağlam burnumuzun dibi, Bursa zaten kaynıyor. Tabii Bursa da öyledir. Kütahya sağlamdır bak. Mesela ben bu ülkeyi kabaca 2-3 kez döndüğüm için bayağı yani böyle köyüne mezrana kadar bilirim çoğu yerini. Hakikaten gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Ama mesela Kütahya çok sağlamdır. Çok sağlamdır bu konuda. İnsanlar çok bilmez. Bursa hiç fena değildir. Erzurum'un, yazmış Erkan Kalenderli, Erzurum'un yapısı sağlamdır. Ama hiçbiri, bakın bir daha söylüyorum, Adıyaman'la yarışamaz. Çünkü Adıyaman'da bir kentin organizasyonu doğrudan menzile bırakılmış durumda. Bütün organizasyon onlar yapıyor. Ya dolmuş ya, işte adama diyorsun ki şuraya nasıl gidelim? Zaten bir tane cadde. Şuraya nasıl gidelim? Ya diyor, zaten 5 tane mi 6 tane mi taksi var? Happy topu. Adam diyor ki hiç bekleme diyor. Menzil gelir, birazdan menzile bin. Menzile mi bin? Evet, birazdan gelir diyor. Dolmuş demiyor ya. Menzile bin diyor. Ya saymayın tek tek tabii yani her yerin, işte o yüzden ilk yayında konuştuk, dün konuştuk. Türkiye'de tarikat ve cemaat yapılarıyla mücadele edilmesi bu yüzden gerekiyor. Herkes sayıyor işte Afyon, Balıkesir, Denizli, Malatya. Evet. Evet işte bu yüzden. Hülya Akbaş, gövde gösterisi yapmak için tarikattaki küçük çocukları çarşıda gezdiriyorlarmış. Dün öyle söyledi gazeteci. Olabilir. Yapılan bir şeydir ama mesela Adıyaman'a gidin, zaten böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Adıyaman'da zaten sokaktalar. Adıyaman Üniversitesi'nin davetiyle Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuyla onların düzenlediği bir konferansa katılmıştım. Ben pandemiden önce işte Adıyaman'a gitmiş. Orada o kadar acayip ki, o kadar acayip ki. Van mesela, Van hiç fena değildir. Hiç fena değildir. Ama yine de hiçbiri Adıyaman'ın arkasından da Elazığ'ın eline su dökemez. Emin olun. Yani samimiyetime güvenin bu konuda. Evrensel böyle. Hemen Yeni Şafak'a bakalım. Ancak Türkiye çözer Avrupa Birliği'nin sorunlarını. Evet. Sorunu nasıl çözüyoruz? Atıyoruz bunların bütün büyükelçilerini. Öyle mi demiş lan? Vallahi. Haberi manşete koymasa mıydınız acaba? Çünkü yani daha çok uzun bir geçmiş değil. Hatırlıyoruz. Kılıçdaroğlu Gülen'le nasıl konuştu? Ne diyorsun? Süleyman Bey'in söyledikleri mi? Tabii. İçişleri Bakanı Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı Gülen'le görüştüğüne yönelik sözleri gündeme bomba gibi düştü. Kulislerde görüşmeyle ilgili 3 iddia konuşuluyor. Kulis derken işte Kodak Tiyatro'nun girişinde. Giriyorsun içeri. Hollywood ödül töreni yapılmıyor mu abi Oscar'ta? Onu girişteki kulis. Orada konuşuluyor. Gözüm. Kulisin eksikli. Birinci iddia. 17-25 Aralık'tan sonra CHP lideri hasta olan Gülen'e geçmiş olsun telefonu açtı. Rahatsız olduğu için telefona çıkmayan Gülen daha sonra Kılıçdaroğlu'na döndü. İkinci iddia. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gülen'e ulaşamayınca geçmiş olsun dileklerini örgütün önemli ismi Mustafa Yeşil aracılığıyla iletti. Üçüncü iddia, Kılıçdaroğlu Ekim 2013'te Mustafa Yeşil'le diş kliniğinde buluştu. Dershanelerin kapatılması konuşuldu. CHP lideri Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletip örgüte de sizinle bir sorunumuz yok dedi. Kemal Bayat da buna cevap verecektir nasıl olsa. Şimdi 2013'ü anlatıyorsan, bak burada senin bağlı bulunduğun gazetede, Yeni Şafak bunu anlatan gazetede, aman abi ayranımız dökülmesin yayını yapıldı 2013 boyunca. Ayranımız dökülmesin, biz kardeşiz, yapmayın bunu. Bu gazetenin çalışanları, sahipleri akın akın Pensilvanya'ya gitti. Fotoğraflar. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın cezaları. Yani onların hepsini gördük biz. Bence böyle bir şey olduysa bile Kemal Bey mutlaka bunun hesabını vermeli. Sadece orada kalmamalı. O dönem buna ilişkin her şey çıkmalı ortaya. Ben desteklerim. Çok acayip ya. Gün geçmiyor ki gün geçmesin. Burası Türkiye. Yeni Şafak böyle akşamı görelim. Vahşeti milli marş yapan bize laf etmiş. Kimmişti ki o? Milli marşında okyanusa dökülsün her Türk tohumu ifadeleri bulunan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, Türkiye'yi Pontus Rumlarına sistematik soykırım uygulamakta suçlayınca Ankara'nın tepkisi sert oldu. İyi yapmış Ankara. Akıl almaz bir cinci cinayeti. Cinci cinayeti mi? Sen cinci dediğin zaman zaten onu meşrulaştırıyorsun. Ya bundan bir sonra yapacağın haber, yalnız bu olay bütün cincilere mal edilemez. Yani hakkıyla çalışan, vergi levhasını koyan, işte yani herkese mal edilemez. Bütün cincileri kötü gösteriyorsunuz. Evet, çok acayip. Demek ki öyleyse cinci cinayeti diyor ya. Sanki o normal bir şey. Vallahi patronların bir tık anlandı. Ciddi söylüyorum bak. Neyse, hükümet bir aksiyon planı alır nasıl olsa size. Görürsünüz siz. Hepiniz göreceksiniz. TL fona kanmayın. TL Türk lirası, fona kanmayın. Ama birlikte okuyunca telefona kanmayın. Telefonla soygun yapan çeteler önce kişisel bilgileri ele geçiriyor. Sonra bunları kullanarak kurbanı kandırıyor. Parasını malını çalıp gidiyor. Takvimin manşeti. Emekliye 3 müjde. Emekli maaşları hafta sonuna da denk gelse tam gününde ödenecek. Bağkur tarım primleri yılda 2 taksitte yatırılabilecek. Parası yoksa tamam işte 2 taksit. Öyle değil, para yok ya. He? Para olmayınca 2 değil 12'ye de bölsen yatırılamıyor. Yani şöyle düşün, 1000 lira borcum var ya. Sende yok. E tamam işte onu 10'a bölelim 100 lira. Yok zaten sıkıntı o, 100 lira da yok. He. 12 yapalım. Mantıklı. Erken yatırılan bayram ikramiyesi geri alınmayacak. Beste destekleri arttı, bireysel emeklilik. Kurayla 10 bin işçi alınacak. Çocuk desteği artık zamlı. Teknik direktör diye bir haber var. Onu okuyayım da, güzel haber çünkü dün İsmail Kartal haberinden sonra. Dün ya müthiş şeyler geldi ya. Saç hiç yakışmamış yazmış yalnız bir hanımefendi. Şurada ayırdım. Hande Hanım. Hande Hanım da adı. Dur. Evet. Hande Hanım. Ünsal, ya çok güzel şeyler yazmış sağ olsun. Biraz da esprili yazmış tabii yani. Dalga geçiyor aynı zamanda. Her şey bir yana, siz söyledikten sonra Takvim Gazetesi'ni internet üzerinden açıp fotoğrafa baktım. Gerçekten midem bulandı. Bir de o saç kendisine hiç yakışmamış. Bence de. Ya İsmail Kartal da küt güzel durmuyor. Haklısınız yani. Ben de katılıyorum size. Daha böyle karavel falan kullanılsa bence hoş olur. Hande Kısmet ben mi? Bilmiyorum ki. Yok, Hande Kısmet değil. Sadece Hande. Durun. Kapandı. Yok, Hande P yazıyor. Uzantı da öyle. Yani mail uzantısı da. Eğer öyle bir şey kullanıyorsunuz bilmiyorum. Hani, ama buna ben cevap veremem ki. Hande Hanım. Art Arda şoklar. Galatasaray Başkanı Burak Elmas Fatih Terim'i gönderdi. Şimdi de gözünü Arda Turan'a dikti. Takımda Terim'e en yakın isim olan Yıldız'ın sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Teknik direktör kalmıştı bu arada. Direktör. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hoca seferine çıktı. İlk olarak dün Joachim Löw'le toplantı yaptı. Görüşmenin iyi geçtiği vurgulandı. Bugün de Jorge Jesus'la masaya oturulacağı açıklandı. Yani saçlarına bakıyorlar. Yani küt kesim isteniyor. Öyle tercih ediliyor Fenerbahçe'de. Herhalde. Anladım. Kaynona haberi var. Kaynona. Kaynona. Neden? Hayır diyorsa kaynana, kaynona o. Özcan Deniz 49. Plakası. Özcan Deniz'in plakası 49. Bu gazete bezmedi bundan ya. İnsanlardan bahsederken yaşını yazıyor yanına. Ben yazayım abi. Yani alıcısı olur, satıcısı olur. Sonuçta biz elimizden geleni yapalım. Biz elimizden geleni yapalım, görelim. Özcan Deniz 49, genç sevgilileriyle anıldı. Şimdi de 23 yaş küçük İranlı Samar'la aşk yaşadı. İranlı Samar kaç yaşındadır? Evet, 26, doğru cevap. Devam edelim. Ancak annesi Kadri Aksoy, ki plakasını yazmamışlar. Kadri Aksoy 67 diyorum ben. Asla onay vermiyorum deyip oğlunun yanından ayrıldı. İzin vermediği için kaynona. Şahane gazete. Pisi pisine diye kedi haberi var bir tane. Gökalp Sarı kedisini de alıp otobüste yola çıktı. Bir köpekle aynı bagaja konulan hayvan ölünce dava açtı. Kedimi o köpek parçaladı. Evet. Pisi pisine. Neden? Kedi. Köpek ölmüş olsa hava havına. Demek ki. Cinayet var. Cin haberi. Cinayet. Antifriz zehirledi. Antifriz mi zehirledi? Konya Kulu'da S.A. arkadaşlarıyla iddialaştı. Bir zarar olmaz diyerek bir bardak antifrizi yuvarladı, gözünü hastanede açtı. Arkadaş, büyük psikopatsın. Gerçekten büyük psikopatmışsın. Antifriz mi içtin? Yani hani manyaklık sıralamasında gerçekten sınırları zorluyorsun. Tebrik ederim. Hocam. Heh. Yaşım 22. Evet. Benim basenim büyük. Yani benim basenim büyük. Kankam, ilaç mı kullanıyorsun? O yapar dedi. İlaç mı kullanıyorsunuz? Bak, cevabı da var. İlaç kullanmıyorum. Neden basenin büyük? Çok güzel. Sürekli tömbeki sandalyede koltukta tutuyorsan o yapar bir kere. Hani kavun karpuz da yatarak büyür der eskiler. Öyle kalk biraz yürü. Yalnız kankan böyle dediyse ve sen ilaç da kullanmıyorsan, biz tam olarak ne konuşuyoruz şu anda burada? Hani başka neden olur o? Ha, tamam, bakalım. Ailesel yapı nedeniyle olabilir. Kankana bir göster aileni. Bizim ailede hani normal şey bu. Hani dibek büyüklüğü bu bizde diye bir göster bakalım ne diyecek. Anlıyor demek ki kankan bu işlerden. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Özellikle bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikayetçisiniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir. Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düşük yağ içerikli, yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir. Kullandığımız birçok kozmetik üründe bulunan parabenler de bu hormonun artışına neden olabilir. Karaciğer bozuklukları ve yumurtalık tümörleri de östrojen salgılayabilir. Bir de son not benden, arkadaşına, kankana sorma bunu. Kankan öyle diyorsa kafa yapmak için de söyleyebilir. Ama hocam ne diyor? Mesleğin alışkanlıkları. Hocam meslek dediniz, bir saniye. Berberim ben. Buyurun. Berber konuşacak. Susun. Konuş berber. Hocam ben 25 yaşındayım. Evet. Askerden geldim. Aa, bak şimdi olay ilginçleşiyor. Çok sigara içiyorum hocam. Kötü. Arkadaşım erkekliğim biter dedi. Bu gerçek mi? Şimdi denklemin iki tarafına sağlıklı bakmak gerekiyor. Bir kere berber olman olayı değiştiriyor. Yani. Ama askerden gelmiş berber olman bambaşka bir yere sürükledi bizi. Şimdi bunun için ayrı bir çalışma yapmak lazım. Bir yıldız haritana bakalım biz sizin. Çünkü Merkür retrosu da başlıyor. O sıkıntı olabilir. Ya yani özellikle askerden yeni gelmiş berberlerle ilgili sıkıntı çünkü. Önümüzdeki dönemde. Ayın 25'inden itibaren askerden yeni dönmüş berberlerle ilgili sıkıntı olma ihtimali. Hocam cevap veriyor. Evet. Evet mi? Tamam işte, bu gerçek mi diye sordu ya. Hani sigara içersen erkekliğim biter. Ha, ona diyorsun, evet, tamam. Evet. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespihi de gülüp geçenler, sigarayı bırakmadığı sürece mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Kimler? Gülüp geçenler. Sakın gülmeyin ha. Gülen prostat kanseri oluyor. Var tıpta öyle. Tıpta öyle bir şey varmış. 3 dakika içinde gülmezsen eğer olmuyorsun. Ayrıca sigara sperm kalitesini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Yol yakınken tekrar düşün. Yol derken işte 25 yaşındasın, askerden gelmişsin ya, o yol. O oldu peki. Hocam ben 62 yaşında bir delikanlıyım. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Lütfen, lütfen, lütfen. 62 yaşında delikanlı. Yani arkadaş arasında öyle diyorlar. Ne anlatıyorsan artık onlara. Eşim yaşımızı ileri sürüp ilişkiye girmekten kaçınıyor. Ama ben de hala istek var, sıkıntı kimdi? Önce şunu söyleyeyim, doğru yerdesiniz. Nafis Hoca eşimologtur biliyorsunuz. Uzman eşimolog. Cinsel isteğin fazla, beklenenden fazla olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Neler onlar? Saymamış hocam. Sürprizlerle dolu bir insan ya. Vallahi billahi. Yani çok sürprizlerle dolu adam. Bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Neler hocam? Konuşmak istemiyorum bu konuda. Vallahi yok. Hastalıklar yok. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşından sonra düşer. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa cinsel isteği de azalmış olabilir. Yani testosteron, sırf bana zulüm olsun diye yazmış bunu 4 kere aynı cümleye. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur. Dikkat, belki de eşinin seninle paylaşmadığı şikayeti vardır. Peki bana neden üst üste 5 kere testosteron dedirttin? Madem bunu söyleyeceğim, belki eşin seninle bir şey paylaşmıyor. Hangi hastalıklar olabilir? Söylemem. Eşinin bir takım şikayetleri olabilir. Ne onlar bilmiyorum. Bunu niye konuştuk biz? Ya ben şöyle, testosteron denirken ağız hareketinden hoşlanıyorum ben. Etkileniyorum, o yüzden testosteron yazıyorum sıkça. Bunu okuyan çuvarlasın, keşküllesin diye. Arkadaki kitabı ilk yayında tanıttım. Tanıl Bora'nın bütün çalışmaları gibi son derece nitelikli, son derece derinlemesine yazılmış bir kitap. Hasan Ali Yüceli. Farklı tanımak için, yani nasıl bir insan gerçekten bütün yönleriyle farklı tanımak için iletişim yayınlarından çıkmış bu kitabı tavsiye ederim. Benim için çok aydınlatıcı oldu. Birçok yerde pazartesi sabahı burada yayında anlatmıştım. Yani sizi bayağı bir hırpalayacak. Çünkü yaratılan Hasan Ali Yücel tipolojisine uymuyor. Ama hepsi her zaman olduğu gibi, bütün Tanıl Bora çalışmalarında olduğu gibi çok nitelikli bir şekilde ve bütün kanıtlarıyla, konuşmaları, yazıları incelenerek yazılmış. Bayağı kalın bir kitap. Yani 500 sayfa civarında bir kitap ama inanın okuması hiç o kadar zor değil. Çok acayip etkiledi beni. Gerçekten etkiledi Hasan Ali Yücel konusunda. Özellikle tavsiye ederim hepinize. Bu haftanın kitabı oydu. Tanıl Bora'nın Hasan Ali Yücel kitabı iletişim yayınlarından çıktı. Bir kez daha söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayatlarımız aynı olmadığı için aynı yerden de bakmıyoruz zaten. Yetiştirilme tarzlarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz... Bunlar çok farklı. O yüzden hayata da farklı bakıyoruz. Siyasi tercihlerimiz. Ama biz burada kendi siyasi tercihimizi konuşmuyoruz. Hiç konuşmadık. Ülke için oluşturulacak siyaset ne olmalı? Onun üzerinde tartışıyoruz. Bunu yapabilmenin yolu da konuşmaktan geçiyor. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık kaçınılmaz bir ayrılık demek. Oysa direnmek mümkün. Biz burada yapıyoruz. Daha büyük ölçekli bu ülkede de yapabiliriz. Kendi ülkemizde, vatanımızda. Çünkü biz burada bir arada yaşamak istiyoruz. Demokrasi dediğimiz şey bu. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun? YouTube kanalına abone olun lütfen. Çok kolay. YouTube'da Ünsal Ünlü yazın. Zaten kanala yönlendirecek. Ünsalünlü.com.tr adresine gidin, benim internet siteme. Abone ol düğmesine dokunun. Parasız. Hiç öyle bir şey olmadı. Onun dışında YouTube'da eğer yayını beğendiyseniz lütfen şu baş parmak işaretini yukarı doğru olanı tıklamaktan imtina etmeyin ki YouTube bu yayını daha fazla insana tavsiye etsin. Daha fazla insan gelsin buraya. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak isterseniz mümkün, isterseniz. Katıl düğmesi bunun için kullanılabiliyor. Süper chat ve süper sticker uygulamaları var. Onları da yapabilirsiniz. Onun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilmeniz mümkün. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir haftayı daha tamamladık. Birlikte. Hepinize şimdiden çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta ve hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.